Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 31. Ayrım. Sayfa 401. Max arabayı sürmeye devam etti ve yan sokağa saptı. Karar vermekte acele etmiyordu. Polis arabasının Gary Brent'in evinin karşısında durması bir tesadüf de olabilirdi ama gecenin bu saatinde evin bütün ışıklarının yanıyor olması o evde bir şeylerin olduğunun karinesiydi. Tom sessizce iş arkadaşına baktı. Max'in suratı asılmış, kara gözleri parıldamaya başlamıştı. ''Galiba geç kaldık. Polis sekreteri götürüyor. Jonathan'ı arayalım mı?'' ''Hayır, olmaz.'' ''Peki şimdi ne yapacağız? Herifi polis merkezinde vuracak değiliz ya.'' ''Aldığımız emri her ne pahasına olursa olsun yerine getirmeliyiz Tom. Aldığımız paranın hakkını yerine getirmeliyiz. Biz profesyoneliz.'' Amerikalı sesini çıkarmadan arkasına yaslandı. Profesyonellik kavramında onunla aynı fikirde değildi. Tehlikeden kaçmazdı ama bir yığın polisin arasında adam vurmak çok anlamsız ve riskliydi. Başka bir yolunu bulmak daha akla uygundu. Max sokağın içinde bir manevra yaparak geri döndü. Sekreterin evinin önüne doğru arabayı sürdü. Üzerinde polis yazılı arabanın içinde iki memur oturuyordu. İkisi de resmi üniformalıydılar. ''Galiba henüz geç kalmadık.'' diye mırıldandı Max. ''Şuraya bak, arkadaki siyah arabadan iki sivil iniyor. Hepsi 4 kişi olmalılar. Arabayı park et ve bekleyelim.'' Max arabayı polis otolarından 20-30 metre kadar geriye çekerek durdu. Sessizce beklediler. Kimse onlarla ilgilenmiyordu. Arabadan inen siviller resmi polis otosunun içinde bekleyenlerle bir süre konuştuktan sonra sekreterin evine doğru yollandılar. Max onların eve girişlerini seyretti. Kapıyı Loren Brent açmıştı. Müfettiş McCree kibar ve ölçülü bir tavırla cebinden çıkardı. Kimliğini kadına gösterdi. ''Scotland Yard'' dedi. ''Ben cinayet masasından müfettiş McCree.'' Sekreterin karısı hiçbir şaşkınlık göstermeden ''Girin içeri'' diye mırıldandı. Artık her şeyin sona erdiğine inanıyordu. Müfettiş kapı girişindeki manzaraya bir göz attı. 3 erkek hayretle yeni gelenlere bakıyorlardı. McCree, Hans'la Kenan'ı görmezliğe gelerek ''Bay Brent, size birkaç soru sormak zorundayız'' diye mırıldandı. O her zamanki nezaket ve ölçülü davranışını bırakmamıştı. Geri heykel gibi hareketsizdi ama yeni gelenlerin kesin Scotland Yard mensubu olduklarından kuşkusu yoktu. Gerçek bir İngiliz polisi gibi davranıyorlardı. McCree'ye dönerek ''Tutuklu muyum?'' diye sordu. ''Şimdilik hayır Bay Brent ama hakkınızda bazı şüphelerimiz var.'' Sekretere bakan Kenan gözlerinin sevinçle ışırdadığını fark etti. ''Ne gibi şüpheler Sayın Müfettiş?'' McCree sorusunu yöneltmeden evvel dik dik Hans'a ve Kenan'a baktı. ''Çalıştığınız iş yerinden bazı gizli dosyaların kaçırıldığı iddia ediliyor. Bu doğru mu?'' Geri Kenan'ı işaret ederek ''Fakat bu memur beni dünkü karına bir katliamıyla itham ediyor.'' diye şikayet yollu homurdandı. Müfettiş sakin bir şekilde ''Lütfen siz önce sorumu cevaplandırın. Bürodan dosyaların kaçırıldığını kabul ediyor musunuz?'' Sekreter önce kekeledi. ''Hangi dosyaları kastettiğinizi anlamıyorum ve bürodan dosyaların kaçırıldığı hakkında da hiçbir bilgim yok.'' Müfettişin kaşları çatıldı. ''Bakın'' dedi fakat cümlesinin sonunu getiremedi. Yine kapı çalınmıştı. McCree kapıdaki polislerden birinin geldiğini sanmıştı. Daha doğrusu hiçbiri kapıya ölümün dayandığını o anda tahmin edememişlerdi. ''Max, harekete geçmenin tam zamanıdır.'' dedi. ''Önce arabanın içinde oturan üniformalardan başlayalım.'' İri yarı iki adam hızla koltuk altlarından çıkardıkları silahlarına susturucuları monte ettiler. Max sırıttı. ''Bunların yanlarında tabanca taşımadıklarını bilir misin?'' Tom başını salladı. ''Biliyorum, onları keklik gibi avlayabiliriz.'' Arabadan çıktılar, telaşsız ve kendilerinden emin polis otosuna doğru yürüdüler. Biri sağa, diğeri sola yöneldi. Arabanın içinde oturan polisler Erson'un zaferini tartışıyorlardı. Yaklaşan iki adamı görmelerine rağmen hiç önemsemediler. Katiller arabaya iyice yaklaşınca biri futbol tartışmasını keserek ne istediklerini sormak için camı indirdi. Açık cama yakın olan Max'ti. Silahlar hemen hemen aynı anda patladı. Kimsenin duymayacağı kof bir ses çıktı. Sol taraftaki kırılan camın çıkardığı şangırtı susturucuların sesinden fazla çıkmıştı ama o sesi de kimse duymamıştı. İki polis alınlarının ortasına eğdikleri kurşunla o anda öldüler. Her şey tam bir sessizlik içinde cereyan etmişti. Max ve Tom bir an durarak etrafına bakındılar. Sokakta kimsecikler yoktu. Birbirlerine bakıp gülümsediler. Tom, ''Hadi şimdi eve girebiliriz.'' dedi. Sokağa geçip evin kapısına vardılar. Max, ''Dikkat et, sivil polisler silahlı olabilir.'' diye fısıldadı. Tom anladım derdesine başını salladı. Tabancaları ellerindeydi ve kapının zilini çaldılar. Kenan'ın sanki içine doğmuştu. Bir aksilik olacağını sezinler gibi gözleri kuşkuyla kapıya yöneldi. Bir an kimse yerinden kıpırdamadı. Loren Brent tedirgin bir bakışla kocasına baktı. Sanki kapıyı açmak için ondan onay bekliyordu. Muavin Humphrey Bennett kapıya en yakın olan kişiydi. Ev sahibinin iznini beklemeden kapıyı araladı. Bir an karşısında tanımadığı 2 kişi görünce afalladı. Ellerindeki silahları neden sonra fark etmişti. İkisi de çok iri yarı adamlardı. Onların tehlikeli olduklarını anladığı zaman geç kalmıştı. İyi bildiği o kof patlama sesini duyduğunda çoktan karnına iki kurşun yemişti bile. Muavin sendeledi ve yere yığıldı. Saldırganlar fırtına gibi içeri dalmışlardı. Geri Brent, Max'i görünce kısa bir an kurtulduğunu düşündü. Yaşamının bundan sonraki bölümünün ne olacağını o an tayin edemezdi. Belki ömür boyu bir kaçak olacaktı ama bu bile polisin eline düşmekten hayırlıydı. Gözleri sevinçle parıldadı. Fakat Max'in gözlerindeki nefret ve kararlılığı görünce sevinci kısa sürdü. Bu ziyaretin kendisini kurtarmak için değil, öldürmek için yapıldığı beynine dank etti. Tabii bütün bunlar saliselerle ölçülecek bir zaman dilimi içinde oluyordu. Max'in elindeki tabancanın namlusunun kendisine doğru çevrildiğini gördü ve öleceğini o an hissetti. Ağzından acı bir çığlık yükseldi. Karısına "Loren kaç!" diye bağırdı. Son görebildiği Loren'in merdivenlere doğru yaptığı hamle oldu. Sonra göğsünün sol tarafında şiddetli bir sızı hissetti. Silah sesini duymamıştı, gözleri karardı ve cansız yere yuvarlandı. Müfettiş McCree yaşına göre umulmayan bir hızla belindeki asılı kılıftan tabancasını çıkardı. Bu seferki silah sesi evin holünde gümbürtüler yarattı. Tom elindeki silahı tanımadığı üç yabancı erkeğe çevirmiş ve hangisini ilk hedef olarak seçeceğine bir an karar verememişti. Bu Hans Mitch için bir fırsat oldu. Hiç tereddüt etmeden Tom'un üstüne sıçradı. İki erkek yere yuvarlanırken Tom silahını ateşledi. Max gerçek bir profesyoneldi. Yabancı erkeklerden ziyade asıl hedeflerine öncelik vermişti. Gary'nin karısına kaçması için yaptığı uyarıyı anımsayarak önce kadını vurması gerektiğini düşündü ve silahını merdivenlere doğru koşan kadına çevirdi. Tetiğe asıldı. Loren kurşunu sırtından yemişti. Giydiği beyaz kısa kollu bluzun arkası bir anda kızıla boyandı. Kadın trabzana tutunup dizleri üzerinde iki büklüm kaldı. Kenan çok acele karar vermesi gerektiğini anlamıştı. Silah taşıyamamak canına tak etmişti zaten. Humphrey'in daha işin başında saf dışı kaldığını görünce müfettiş McCree'nin fazla şansı olmadığını anlamak kehanet sayılmazdı. Ayrıca saldırganlar tam anlamıyla işlerinin ustasıydılar. Hans adamlardan biriyle yere yuvarlanmıştı ama iri yarı silahlı saldırgan karşısında fazla şansı yoktu. Ayrıca vurulup vurulmadığını o hengame içinde henüz bilmiyordu. Bulundukları hol 8 kişi için oldukça dar sayılırdı. Kenan can havliyle ilk aklına geleni yapmaya kalkıştı. Bunun ne kadar doğru olduğunu kestiremiyordu ama o sırada aklına da başka bir şey gelmemişti. Henüz üzerine bir silah namlusu çevrilmemişti. Lakin serseri bir kurşunla her an ölebileceği de kesindi. Yan tarafta duran pirinç şemsiyeliği kaptığı gibi tavandan sarkan avizeye fırlattı. Tek ampullü, geniş, renkli cam şapkalı bir avizeydi. Ampulün ve avizenin kırılırken çıkardığı ses silah sesleri arasında duyulmadı bile. Fakat etraf bir anda zifiri karanlığa büründü. Çarpışanlar arasında kısa bir şaşkınlık oldu. Kenan bunun tek şansı olduğunu biliyordu. Kapının önünde vurulmuş olarak yatan Humphrey erişip onun silahını almalıydı. Kurşunu yemeden eline bir silah geçirebilirse gerisi kolay sayılırdı. Karanlıkta kendini yere attı. Erişmek istediği mesafe kısaydı ama pek de büyük sayılmayacak evin girişinde Humphrey ya da onun cansız bedenine erişmek çok zordu. McCree ile saldırganlardan birinin arasındaki silahlı çarpışma kör atışlar halinde hala devam ediyor. Az ileride yerde hırıltılar ve iniltiler çıkararak Hans kendini savunmaya çalışıyordu. Kenan dirsekler üzerinde sürünerek ilerlemeye devam etti. Silah sesleri birden kesildi. Belli ki gözler karanlığa alışıncaya kadar ateş edilmeyecekti. Az sonra karanlığa uyum sağlanınca elinde silah olanlar kımıldayan her gölgeye ateş edeceklerdi. Kenan yerde sürünürken bile ses çıkarmamaya gayret ediyordu. Saldırganlardan birine çok yaklaşmış olabilirdi. Hafifçe başını kaldırıp karanlığa baktı. Ayakta bir gölge gözüne çarpmamıştı. Herhalde herkes tam siper yerdeydi. Hans Milch'in boğazından yükselen hırıltılar olmasa insan holün tamamen boş olduğunu sanabilirdi. Kenan'ın parmakları bir kumaşa dokundu. Nihayet yerde hareketsiz yatan Bennett'a eriştiğini düşündü. Sonra içini bir kuşku kapladı. Işıklar sönüp kendini yere atarken muavine doğru ilerlediğini sanmıştı ama şu an emin değildi. Karanlıkta yönünü şaşırıp Gary'nin yanına da varmış olabilirdi. Parmaklarını dokunduğu kumaşın üzerinde dolaştırdı. Yün dokumaydı bu. Anımsamaya çalıştı. Gary'nin sırtında bir trench coat vardı. O olamazdı. O zaman bulduğu kişinin muavin olduğunu anladı. Elleri yerde yatan adamın üzerinde dolaşmaya başladı. Ceketin düğmesini buldu. Usulca düğmeyi çözdü ve ceketin eteğini çekerek pantolon kayışı üzerinde parmaklarını dolaştırdı. Heyecandan ter içinde kalmıştı. Kaşlarının üzerinden gözlerine ter damlacıkları sızıyordu. Kenan içinden lanet olsun diye geçirdi. Silahı bulamıyordu bir türlü. Yoksa Humphrey Bennett silah taşımıyor muydu? Bunlar nasıl polisti? Bu antika İngilizler hariç silah taşımayan hiçbir millet polisini duymamıştı. Parmaklar ıslandı, eli yaradan sızan kanlara bulaşmıştı. Hafif bir inilti işitti, demek muavin henüz ölmemişti. Buna sevindi ama korktu da. İniltiyi duyan varsa bulunduğu tarafa bir kurşun sıkabilirdi. Hatta bunu McCree de yapabilirdi. Kafasını eğdi, tam silah bulmaktan ümidini kesiyordu ki adamın belinin sol tarafındaki tabancanın metal soğuktuğunu hissetti. Kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Nihayet aradığını bulmuştu. Tabancayı kılıfından çekip çıkardı, sıkı sıkı avucunun içinde kavradı. Ne marka ve ne model olduğunu kestiremiyordu. Sol elinin parmaklarını silahın üzerinde dolaştırarak tanımaya çalıştı. Yanılmıyorsa bu İngiltere'de üretilen bir Spitfire'dı. Ajanların kullandığı güçlü bir silah. İçini bir güven duygusu kapladı. Artık postu ucuza deldirmezdi. Bir süre yerinde kımıldamadan bekledi. Hans'in boğuk iniltileri gittikçe zayıflıyordu. O koca herif galiba Alman meslektaşını boğmak üzereydi. Kenan karanlık ortama uyum sağlamak istercesine gözlerini kıstı. Hans'a yardım etmeliydi ama nasıl yapacağını henüz kestiremiyordu. Yavaş yavaş karanlığa alışmaya başlamıştı gözleri. Holün tam orta yerinde dizleri üzerine çökmüş olmasına rağmen iri bir sütun gibi yükselen gölgeyi fark etti. Bu kesinlikle Hans olamazdı. Saldırganlardan biri olmalıydı. Artık beklemeye vakti yoktu. El yordamıyla silahın emniyetini açıp gölgeyi hedefleyerek tetiğe dokundu. Silah sesi karanlıkta top gibi gürledi. Buna rastgele bir atış da denebilirdi. Az sonra bulunduğu yere kurşun yağacağını biliyordu. Hem Makri'den hem de diğer saldırgandan. Hiç vakit geçirmeden yattığı yerde sağ tarafa doğru yuvarlanmaya başladı. Önce vurulan birinin feryadını işitti. Çıkan ses Hans'ınkine benzemiyordu. İçinden keyiflendi. Heriflerden birini haklamıştı. Aynı anda da üzerinden yaklaşık 20 ile 30 santim yükseklikten kurşunlar uçuşmaya başladı. Yanılmamıştı. Her iki tarafta rastgele ateş etmişlerdi. Sonra bir iki el karşılıklı ateş devam etti ve arkası kesildi. Kenan Hans'ın üzerindeki o koca gölgeyi artık göremiyordu. Herifi vurduğunu anlamıştı. Belki de öldürmüştü. Çünkü adamdan kurşunu yediği andan itibaren inilti ya da sızlanma gibi sesler çıkmamış, tek bir feryat işitmişti. Bulunduğu yeri belirlemeye çalıştı. Sokak kapısına yakındı. Yine hareketsiz kaldı. Herkes yerlerde olduğu için karanlıkta gizlenme şansı daha fazla oluyordu. Kenan yine yön tayin etmeye çalıştı. Saldırganlardan diğeri, yani ona göre hala hayatta olan kapının sol tarafında olmalıydı. Emin değildi. Bu sadece bir tahmindi. Spitfire'ın namlusunu o yana çevirdi. Hans hala boğulmamışsa onu kurtarmış sayılırdı. Şimdi ikinci saldırganı haklamak için bir fırsat doğmasını bekliyordu. Kısa fakat ona asırlar gibi uzun gelen bir bekleme devresi oldu. Müfettiş Makri yattığı yerde düşünüyordu. Bu kadar sıkılan kurşun seslerini dışarıdan duymaması olanaksızdı. Acaba dışarıda arabanın içinde oturan polisler niye yardıma gelmemişlerdi? Yoksa saldırganlar önce onları mı temizlemişlerdi? Kenan kulaklarını dikti, bekledi. Yanılmıyorsa yakınında bir soluma duyuyordu. Hans mı diye tereddüt etti bir an, nefesler çok yakınındaydı. Seslenemezdi. Sol eliyle ve el yordamıyla etrafını kolaçan etti. Hemen yakınında sessizce sürünen biri vardı. Parmakları bir kumaşa değdi. İşte tam o anda hiç umulmayan bir şey oldu. Üst kata çıkan merdivenlerin koridorunda bir ışık yandı. Holü üst kattaki ışık aydınlattı. Bu evde başka birinin varlığını gösteriyordu. Hepsi şaşkınlıkla ve adeta bir refleks olarak yukarıya baktılar. Merdivenlerin başında 8-10 yaşında, sırtındaki pijamalarıyla ufak bir çocuk durmuş, dehşetten iri iri açılmış gözleriyle aşağıya bakıyordu. Gary Brent'in oğluydu bu. Evin içinde ayyuka çıkan siyah seslerinden uyanmış ve ne olduğunu anlamak için yataktan kalkarak merdivenlere koşmuştu. Çocuk manzaraya görünce bir çığlık attı. İlk fark ettiği basamakların üzerinde iki büklüm kıvrılıp kalmış olan annesiydi. Ufak çocuk hışkırmaya başladı. İşte o bir anlık tereddüt Kenan'a pahalıya mal oldu. İster istemez gözü bir an için yukarıya kaymış, dikkati kaybolmuştu. Yerden kalkmaya çalışan Tom'u o esnada fark etti. Hemen yanı başındaydı ve yaralı olmasına rağmen ondan atik davranmıştı. Ayağa kalkarken attığı adım Kenan'ın silah tutan kolunun üzerine rastlamıştı. Kenan silah tutan elini ne zaman indirdiğini anımsamıyordu. Belki de yukarıdaki ışık yanınca bir refleks halinde kolu inmişti. Tom aslında Kenan'la meşgul değildi. Kendini dışarıya atmaya çalışıyordu. Kenan'ın eline bastığının bile farkında değildi. Fakat yanı başında yatan adamı görünce yüzüne doğru bir tekme savurdu ve kapıya atıldı. Kenan bir an kolunun kırıldığını sandı. Dev yapılı adam bileğinin üstünden silindir geçmiş gibi canını yakmıştı. Allah'tan savurduğu tekme yüzüne değil omzuna isabet etmişti. Dengesini tamamen yitirdi. Müfettiş Makri ilk şaşkınlığını atlatınca yarı aydınlık holde tam siper yatan Max'i görmüştü. Hemen silahını ateşledi, aynı anda adamın da kendisini ateş ettiğini gördü. Sol dizinin altında müthiş bir acı hissetti, vurulmuştu. Bir an gözü kararı gibi oldu ama ateşe devam etmesi gerektiğini bilinçaltı hissetti, yoksa adam kendisini öldürecekti. Otomatik silahın tetiğine devamlı dokundu. Kurşunlar vınlıyordu ama ateşin isabetli olmadığını o da fark ediyordu. İçlerinden biri kapıya yetişmiş ve açmıştı. Sendelediğinden onun vurulmuş ve silahsız olduğunu anladı. Öteki de fırsattan istifade etmiş ve ilkinin ardından dışarıya fırlamıştı. Makri adamları kaçırdığını anladı. Ne yazık ki artlarından gidecek hali yoktu. Sol bacağının kaval kemiğinin paralandığını düşündü. Acısı fazlaydı ve yerinden kalkamıyordu. Adamlar evi terk edince Hole bir göz attı. Humphrey'e geri yerde kanlar içindeydiler. Alman polisi kendinden geçmiş sırtüstü yerde yatıyordu. Ölü olup olmadığını kestiremedi. McCree, Kenan'ın zor da olsa ayağa kalktığını gördü. Fakat bakışları dumanlanıyor, etrafındaki her şeyin yavaş yavaş döndüğünü duyumsuyordu. Sonra yoğun bir karanlığın içine gömüldü ve yattığı yerde kendinden geçip bayıldı. Kenan ayağa fırladı, tabancayı tutan sağ eli felçli gibi hareketsizdi. Spitfire'ı avucunun içinde zor tutuyordu. Bütün bileği uyuşmuştu. Açık kapıya yaklaştı ve kaçan adamlara baktı. Biri yararlı olmasına rağmen hala koşabiliyordu. Arkalarından ateş etmek istedi, silahlı kolunu yukarıya kaldırdı ama bileği zangır zangır titriyordu. Tabancayı sol eline aldı ve tetiğe asıldı. Sol eliyle ateş etmeye alışık olmadığından isabet ettirememişti. Bir iki el daha denedi ama adamlar çoktan yan sokağa sapıp gözden uzaklaşmışlardı. Kapının eşiğinde durup soluklandı ve mezbahaya dönmüş Hole baktı. Kimin ölüp kimin yaşadığını bilmiyordu. Yerlerde öbek öbek kan izleri vardı ve merdivenlere çökmüş ufak çocuk hüngür hüngür ağlıyordu. 8. Bölüm 1 5 Haziran Ankara. Kenan yorgun bir şekilde masasında gerindi. Yazın ilk günleri olmasına rağmen ısı mevsim normallerinin dışında 30 dereceye kadar yükselmişti. Gömleği ter içindeydi. Normal mesai saatini bitirip bir an önce evine gitmek ve soğuk suyun altında günün yorgunluğunu atmak istiyordu. Saatine bir göz attı, 5:30'a geliyordu. Ankara Emniyet Müdür Muavinlerinden Suat Taner, kapıyı ansızın açınca amirini karşısında görmenin şaşkınlığıyla Kenan yerinden fırladı. Normal olarak müdür muavini görüşeceği bir konu varsa Kenan'ı odasına çağırırdı. Genç adam bu ani ve habersiz ziyarete şaşırmıştı. Yer gösterdi, yakasının düğmesini ilikledi, kravatını yerleştirdi. "Buyurun amirim," diye mırıldandı. Suat Taner babacan haliyle camiada herkes tarafından sevilen biriydi. Genelde bu meslek mensuplarına yakıştırılan sert ve acımasız polis imajından çok uzaktı. Pamuk beyazı gür saçları, güldükçe yanaklarında belirginleşen gamzeleriyle munis ve sımsıcak bir adam görüntüsü verirdi. Fakat onu yakından tanıyan Kenan, işinde ne kadar titiz, görevine bağlı ve otoriter olduğunu iyi bilirdi. Emniyet müdür muavini ilerlerken, "Otur oğlum, otur," diye gülümsedi. "Sana iyi haberlerim var." Kenan bu iyi haber denen şeyin ne olduğunu tahmin edebiliyordu. Bozuntuya vermedi ama yüreğinde hafif bir burukluk hissetti. Haber mutlaka DTMT ile ilgili olmalıydı. Zira Suat Taner bu özel örgütün Türkiye temsilcisiydi. Muavinin koltuğa oturmasını bekledi, sonra yakması için İngiltere'den dönerken aldığı prolardan birini ikram etti. Suat Taner uzatılan proyu alıp keyifle yaktı. "Sana demiştim," diye söylendi. "Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu adamlar yaptıkları hatayı er geç anlayacaklar ve telafisi cihetine gideceklerdi. Bunca zamandır boşuna üzüldün. Az evvel Frankfurt'tan Londra bağlantılı bir telex aldım. Seni bizzat ve ismen Londra'ya çağırıyorlar. Örgütün sana ihtiyacı var." Kenan böyle bir daveti beklemiyor değildi aslında. O da muavin gibi bir yerde örgüt merkezinin yaptığı hatayı kabulleneceğini hep düşünmüştü. Ama gururu fena halde incinmiş ve yapılan haksızlığı bir türlü kabullenememişti. Amirini dinlerken gayri ihtiyari Nisan ayına, Londra'da olan olaylara gitti aklı. O gece Gary Brent'in evinde olanlardan onu sorumlu tutmuşlardı. İngiliz yetkililer elde ettiği bilgileri zamanında polise iletmemekle suçlamışlardı onu. Kaypak İngiliz polisi kendi başarısızlığını örtbas etmek için yetki sınırını aştığını ve bu nedenle bazı ölümlere sebebiyet verdiği iddiasından çekinmemişti. Kenan'ı asıl sinirlendiren Frankfurt'taki merkezin de Türk polisinin başarısını hazmedemeyerek gerekli desteği vermemiş olmasıydı. Ölen kişilerde bir sorumluluğu olduğunu asla kabul etmiyordu Kenan. Hans Milch vurduğu saldırgan tarafından boğulmuştu. Humphrey Bennett de kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Sekreter Gary Brent ile karısı da ölmüşlerdi. Müfettiş McCree'nin kaval kemiği kırılmış ve bacağına platin bir çubuk takılmıştı. Bildiği kadarıyla hafifçe aksaması devam ediyordu ama görevinin başına dönebilmişti. Zaten DTMT'ye hakkındaki şikayet de ondan gelmişti. İngiliz müfettiş bir yabancının kendi ülkesinde olaylar ve kişiler arasındaki bağıntıyı bu kadar kusursuz olarak kurmasını bir türlü kabul edememişti. Olayların gelişmesinden sonra İngilizler de resmen DTMT'ye üye olmuşlardı. Kenan yutkundu, sonra "Amirim," dedi. "Acaba yerime bir başkasını gönderemez misiniz? Bu sizin elinizde." "Olmaz Kenan. Hadiselerin aydınlanıp gün ışığına çıkmasında en fazla rolü olan görevlilerden birisin sen. Buna rağmen sana çamur attılar. Şimdi de yaptıkları hatayı anlayıp senden özür diliyorlar. Bu göreve dönüp itibarının iade edilmesini istiyorum. Bu kesin emrimdir. Tartışma istemem." Kenan Işık itirazın hiçbir yarar sağlamayacağını anladı. "Emredersiniz efendim," demek zorunda kaldı. Yarın ilk uçakla Londra'ya uçacaksın. Senden yeni başarılar bekliyorum. Şey, efendim, acaba şu faks metnini görebilir miyim? Tam olarak ne diyor? Suat Taner kaşlarını çattı. Yoksa bana inanmıyor musun? Estağfurullah efendim. O ne biçim söz? Benim demek istediğim acaba bu yeni görevin mahiyeti nedir? Şu son 2 ay içinde neler olup bittiği. Emniyet müdür muavini bir süre Kenan'ı dikkatle süzdü. Anlaşılan örgüt yeniden hortladı ve organize oldu. Londra ve Frankfurt'ta olaylar bitince DTMT teşkilatın kökünü kuruttuklarını ve geriye kalanların başsız kalınca çözülüp dağıldıklarını düşündüler. Ancak Madrid ve Kopenhag'da yeni cinayetler işlenmiş. Bu yeni cinayetlerin SIT ile bağlantısı tespit edilmiş mi? Evet, maktullerin üzerine yine aynı kartlar bulunmuş. İlginç diye mırıldandı Kenan. Bundan vazgeçeceklerini düşünmüştüm. Maalesef değişen bir şey yok. Kısa bir aradan sonra cinayetler yeniden başladı. Londra'nın merkez olmadığını onlara söylemiştim. Orası sadece Avrupa'daki işlerin yürütüldüğü bir üstü. Bana inanmadılar. Örgüt sebebini bilmediğim bir nedenle kendi içinde hesaplaşmaya girdi ve kepşovlar ortadan kaldırıldı. Sanırım haklısın. Peki beni niye istiyorlar efendim? Aksaçlı müdür mavini gülümsedi. Hala anlamıyor musun? Şimdi tükürdüklerini yalayacaklar. Bir an göz göze geldiler. Kenan gülümsedi. 31. ayrımın sonu. Sayfa 414. Devamı 32. ayrımda.